Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Enis'le beraber yine bir cumartesi gününde teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız arkadaşlar.
Bu cumartesi
bu cumartesinin değerini bilsinler ama. Neden? Çünkü bundan sonra havalar bozuyormuş İstanbul için.
Öyle mi?
Ama biz de tabii İstanbul havalar bozuyorsa Türkiye'nin geri kalanı için de hani umurumuzda olmuyormuş gibi de bayağı bir yerde kar yağmış.
Evet.
Öyle enteresan bir durumumuz var. Tabii biz İstanbullular olarak etrafımıza baktığımızda sadece burayı görüyoruz.
Ya hava durumu haberlerimizi bu arada programın sonunda konuşursak daha formatı uygun olabilir.
Yeşil perdenin önünde böyle aktaracağım sizlere. İlk haberim tarayıcı savaşları ile ilgili. Bu arada hangi tarayıcıyı kullanıyorsun abi?
Burada söylemek istemiyorum diye yok Google Chrome kullanıyorum ben.
Ben de Chrome kullanıyorum yani çıktıktan sonra böyle herhalde bir sene sonra falan öyle bir hale geldi ki hızlı.
Ya benim zaten kafamda şöyle bir şey var. Full casual adam yani hani internette sıfır giren adam ne verse o Edge, evet, Explorer ne varsa onu kullanıyor. Biraz daha hani böyle bilen adam Chrome kullanıyor. Developer tayfasında hepsi Firefox kullanıyor. Benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve Firefox'un daha stabil çalıştığına eminim. Ama Chrome bana daha hızlı ve pratik geliyor bazı açılardan. Tabii yadırgayacaklar var da kullanımla alakalı.
Sekürizasyon çok önemli o tarafta işte.
Evet.
Yani Google'ın bütün servisleriyle entegre olması benim de Chrome kullanmama neden oluyor ama Firefox 57 kuantum sürümünü yayınlamış ve bu sürüm gerçekten çok hızlanmış. Genel olarak bakıyorum kullanıcıların tepkilerinde çok iyi bir seviyeye geldiğini, daha stabil olduğunu söylüyorlar.
Abi çok affedersin Firefox. Ben çok severim Firefox'u. Test ederken de Firefox üzerinden test ederim daha stabil olsun diye de. Ya arkadaş biraz satıcı yani satabilecek bir isim koy değil mi? Firefox 57 kuantum ne ya? Yani,
57 numaralı sürüm ama kuantum tamam diye geçiyor işte.
Hani şimdi yeni bir kullanıcıya ulaşacaksan yani ne bileyim böyle Allah
fulla. Firefox'u değiştirdim belki de.
Yani Firefox kötü değil hani marka algısı olarak kötü bir
marka. Firefox'un algısı şöyle kaldı abi.
Tam çöken, developer şeyi.
Bol bol çöken tarayıcı olarak kaldı. Çünkü eklenti şeyi inanılmaz onun skalası. Bir sürü eklentisi
doğru
var. Ve bu eklentiler nedeniyle de göçmeler, çökmeler yaşanabiliyordu. Çok fazla bellek kullanıyordu. Şimdi bellek kullanımında iyileşme var. Hatta Chrome'a göre %30 daha az bellek kullanıyormuş
deneyim
şu anda.
Deneyim o zaman.
Evet, çok daha hızlı çalıştığı söyleniyor ve ekstra olarak da arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Artık eski ve stability'yi bozabilecek, belleği fazla kullanacak, eski yapıyla kodlanmış eklentileri de kullanamıyorsun bunda.
Hmm.
Yani tamamen yeni bir sisteme geçtiler. Umarım faydalı olur çünkü rekabet iyidir. Firefox şey diyor ya yani biz bu işi para için yapmıyoruz. Kar elde etmek için yapmıyoruz.
Ne için yapıyorum?
Evet o da garip değil mi? Bunlar kuruluş böyle.
Sevda olmuş demek ki adamda. Bu hani bu tarayıcı benim tarayıcım bir numara olacak kardeşim.
Herhalde yapacağım bunu hepinizi yeneceğim tarzında.
Ama Google da çok korkutucu değil mi ya? Şeyden korkutucu yani. Sanki Google kullanmazsan Google sana bir terbiyesizlik hani bir oğlum bak bulurum Firefox'taki verilerini yayınlarım herkese karışmam falan hani tehdit ya, edebilir gibi geliyor.
Şöyle bir şey var yani Google tarafında da o kadar fazla iç içe girdik
evet,
ki.
Kaçamıyorsun çıkamıyorsun.
Çıkamıyorsun kaçamıyorsun. Yani iPhone alıyorsun bütün Google servislerini kuruyorsun öyle kullanmaya evet, devam ediyorsun.
Yani Gmail kullanmak zorundasın işte Chrome indirmek zorundasın bir yerden bir şekilde Google servislerini yolluyorsun falan çok entegreler birbirlerine.
Ne oldu içine Maps'i kurmadılar ya. Dahili gelmedi. Adam öyle bir mi süre Maps çıkartmadı. iPhone kullanıcıları bayağı bir sefil oldu o sürede yani. Biliyorsun kendi harita servisini çıkartmıştı
evet,
Apple.
Biliyorum.
Ve hala kendi harita servisi stabil değil. Yani adamın haritalar servisi iyi Google tarafına baktığımızda.
Onu tartışırım.
Dokümanlarını kullanıyorsun.
Evet,
Gmail'ını kullanıyorsun. Yani hayatın tamamen içine entegre. Google'ını kullanıyorsun, arama yapıyorsun.
Bu kadar övdük. Google'dan 10 bin dolarımız yatar mı acaba?
AdSense'den bir şeyler bekliyoruz. Yani bak AdSense diyorsun, YouTube diyorsun. Adam sarmış her şeyi ya.
Neydi onun sahibi? Larry bir şeydi. Unuttum adamın soy ismini böyle. Bizim programı izleyip şunlara bir 10 bin verin çocuklar AdSense'le.
Ateşle ateşle diye.
İyi övdüler
ya
bugün
ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Adam hani ateşlemeyi boşver. Aramada yukarıda çıkarsa senin sonuçlarını. O bile yetiyor yani. Bir para vermesine falan da gerek.
Larry'cim YouTube'da önerilenlere çıkarsa bizi kurtarırsın.
Bize yeter. Bir tek sosyal medya yapamadın ama çok dert etme onu.
Aynen.
Yaparsın. Bir mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya adamın içinde ukde kaldı.
Aynen.
Hep bir şeyler deniyor ama kullanan
mesela
yok
benim yani. Google Plus hesabım var. O da sırf şundan dolayı internette öne çıkmak. Yani tüm internet sitesi sayfa yöneticilerinin var
evet,
aşağı yukarı yani. İnternette öne çıkmak için gerekiyordu bir dönem. Öyle duruyor.
Ondan sonra öyle kaldı. Hatta ben bir şeye gaza gelmiştim. Google Plus'ı kim kullanıyor demiştim. Girdim. Milyon takipçili falan hesaplar var. Nasıl yani burada böyle oluyor mu falan diye girdim. Hala benimki orada duruyor 5 takipçili. Bir diğer haberim de Samsung'la ilgili. Şimdi Samsung'la ilgili deyince aklına ne geldi? Neyle ilgili olabilir?
Cep
telefonu, telefon.
Monitör, evet, televizyon.
Değil mi? Öyle bir şey yani. Ama bu beyin tümöründen önemli bir kişiyle ilgili. Çünkü ailesi Samsung'a tazminat davası açtı bu işçiyle ilgili. Ve dediler ki 97-2003 yılları arasında senin fabrikanla çalışmış olan bu aile ferdimiz senin fabrikandaki kimyasal artıklar nedeniyle kanser oldu ve hayatını kaybetti. İlk önce mahkeme Samsung'un itirazı nedeniyle gidiyor fabrikayı bir araştırıyor. Kimyasal öyle bir sızıntı mızıntı yok. Her şey olması gereken de yerlerde. Ama daha sonrasında aile vazgeçmiyor. Araştırmalarına devam ediyor ve Samsung'un değişik fabrikalarında çalışan 27 kişinin kanser hastası olduğunu, bunların çoğunun lösemi olduğunu, 8'inde beyin tümörü olduğunu saptıyorlar.
Hadi ya.
Tabii. Yine aynı fabrikada çalışan 8 kişinin de beyin tümörüne sahip olduğunu ve bu dertle uğraştığını saptıyorlar. Sonrasında mahkeme tazminat ödemeye mahkum ediyor Samsung'u ve şu anda Samsung'un hem daha fazla işçiye tazminat ödeyebileceği, çünkü bu konuyla muzdarip olan.
Evet, örnek bir dava oluyor.
Özellikle Kore'de örnek teşkil edip birçok üreticiyi de zora sokacağı konuşuluyor bunun ama.
Soksun ya.
Bu da şunu gösteriyor, yani kimyasal değerler demek ki artık nasıl Kore'de bir değer belirlendiyse insanı korusun diye değil herhalde.
Bence yani devletin standartlarını bir gözden geçirmesi lazım. Evet. Hani bizim koyduğumuz kimyasal standartlar demek ki yanlış hesaplanmış yani. Buradan işte bunu anlıyorsun.
LCD diyoruz, OLED diyoruz, işte güneş enerjisi paneli diyorsun, çip diyorsun falan. Bunların üretiminde öyle kimyasallar, öyle artık maddeler var ki. Ve görüyorsun değil mi ne kadar niş bir iş. Ama evet, yaşanan şey kanser hastası oluyorsun.
Bir de ben aileyi takdir ettim. Yani hakikaten ya çalışmışlar ve bulmuşlar. Çalışmışlar. 2003'te çünkü diyorsun bu olay olmuş.
Tabii bu
yani
çalışmayı yapan tazminattan pay alacak olan avukat da olabilir. Bazen öyle bir şey de olabiliyorsun.
Ama
olabilir,
hayır, öyle de yani tabii bir avukat gelip şunu da demiş olabilir. Ben sizin için bu çalışmayı yapacağım. Siz sadece hani bana bu konuda destek verin,
şu
izin verin.
Şu an Türkiye'de türemiş onlar biliyor musun? En ufak bir kazada direkt telefona sarılıp seni bir avukat arıyormuş. Nereden aradığı belli olmayan, bilgilerin nereden ele geçirdiği belli olmayan.
Arasın abi, boş ver. Çünkü ben size söyleyeyim, iş güvenliği ve sağlığı konusunda biz hep yani üstüntüm, şirkete işi kuranlar, insanlar hep, yani üst deyince sanki tepemizde biri varmış gibi, şu üstümüzdekiler yok mu falan diye işverenler falan yani bu konuyu göz ardı ediyorlar. Ya yani bizim işimiz zaten bu çok kıstas değil. Biz iş güvenliği sağlığı en fazla yani bilgisayar taşırken düşersin yani. Hani tamam o da bir sıkıntı da, ama madenlerde veya benzeri yerlerde işler hani hakikaten adamlar yani kimse denetlemese felaket olacak. Zaten ne kadar denetlendiği belli değil. Bir de şey çok korkutuyor bizi işçi tarafında. Yani hani adam aman işimden olurum, aman bilmem neyden olurum diye toplu da karar alamıyorsun. Yani sendikalarını falan zaten orada bir şeyler yapması lazım da. En azından bu adamlar kendi ceplerini düşünerek arıyorlar belki, ama belki göz korkuturlar da şu iş güvenliği ve sağlığı biraz daha bizde ciddiye alınan bir konu haline gelir ki yavaş yavaş oluyor o. Yani hani bu avukatlar sayesinde değil, yavaş yavaş.
Şimdi pembe tablo bu. Türkiye'deki olay şöyle. Seni arıyorlar abi. Mağdur musun diyor. Mağdurum diyorsun. Adama veriyorsun şey. Ne diyorlar ona? Vekaletname. Adam parayı alıp kaçıyor.
O kekoluk yani.
Adam tazminat alıyor. Bir tazminat alınıyor gerçekten. Ama sana gelen yok.
Ya orası öyle de o vekaletnameyi verirken demek ki ona göre vereceksin yani.
Ay bilmiyorum. Bankadan para çekmeye falan diye yazıp insanları böyle. En ufak bir kaza alıyor. Adamı arıyorlarmış işte böyle. Herhangi birini. Herhalde şeyden buluyorlar. Sigorta formlarından mı buluyorlar? Başka oradan yerden buluyorlar. Bilen arkadaşlar varsa yazsınlar. Arayıp abi tazminat alıp gidiyorlarmış. Burası Türkiye. Bak senin anlattığın olması gereken. İşte korkutuyorlar değil mi işçinin yanında?
Gene de korkutuyorlar. Evet, ama işçi der ki Allah kahretsin bir daha açmam yani.
Adam hem kaza geçiriyor diyor, para abi var, o da gidiyor.
Allah'ım ne güzel burada kaza gelmiş anasını. Bir anda bitirdim beni şu anda yani, sıfırım şu anda.
Bekliyorum nereye kadar gidecek
bakıyorum. Bir oyna beni vereyim de o zaman keyfimiz yerine gelsin diye. Şimdi şöyle bir haberimiz var arkadaşlar. Electronic Arts geçen haftanın en çok tartışılan firması oldu. Zaten hep en çok tartışılan firmadır.
Evet.
Bu kez olmasının sebebi şu. Battlefront 2 çıkış yaptı 17 Kasım tarihinde, Cuma tarihinde, fakat çıkmadan önce bile tartışılan bir konu var. Parayla karakter almak. Şimdi bu normal bir şey, artık alıştık parayla karakter almak diye. Star Wars Battlefront 2'de de çok meşhur Star Wars karakterleriyle oynayabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Darth Vader'la oynamak istiyorsanız ya oyun içi 40 saat süre harcayacaksınız, 40 saat neredeyse, ya da $80 para vereceksiniz. Zaten verdiğiniz, yani para veriyorsun oyuna zaten, bir de $80 oyun içi para alıp Darth Vader'ı açacaksın. Şimdi bu çıkınca bayağı oluyor oldu. Adam diyor ki ben diyor kardeşim Star Wars seviyorum diyor, eve gelmişim 2-3 saat oynayacağım diyor. Ben bir Darth Vader oynayacağım diye 40 saat mi geçirmem gerekiyor diye bir itiraz çıktı ve şöyle bir şey oldu. Reddit'te bir başlık açıldı bununla alakalı. EA oraya gitti, cevap verdi. Ve dislike sayısını söylüyorum sana, verdiği cevabın 630 bin. En son öyleydi.
O zirveymiş. 7,
zirve. En yakın rakibi 100 bin falan. Hani o da şey, bana dislike verin diyen bir adammış. Hani yani adam bana dislike verin diyor yani ve 100 bin oluyor yani. Hani en yakın rakibi o. Yani ben en son baktığımda 630 bin falandı. Bugün konuştuğumuzda 800 bin olmuştu belki.
Abi biz ama bak böyle konuşuyoruz. Binlerce kişi satın alacak.
Oyuncak.
Memnun kalacak,
ama
önerecek.
Ama sıkıntı şu, olay çok büyüdü. EA satışları durdurdu.
Aa.
Oyunu satıyor da oyun içi parayla hiçbir şey alamıyorsun. Ya yani oyun içi parayı satın alamıyorsun şu anda. Oyunu satın alıyorsun, oynuyorsun. Neyse bedeli onu oynayacaksın. Ondan önce satışlar bu arada daha yeni, yani dün itibariyle durduruldu. Belli bir süre izleyip analiz edeceklermiş. Oyuncuları dinlediklerini söylediler. Bu arada satışları durduracak kadar ilk defa ben bu kadar büyük bir...
İşte unutunca bir daha basacak herhalde.
Şey görüyorum. Evet. Ama şöyle bir şey var. İlk ses çıkarttığında kullanıcılar oranları %25'e çekmişlerdi. Mesela 40 saat değil de artık hani 20 saat veya fiyatları düşürmek gerekiyordu falan. Hani yani o bahsettiğim rakamlarda bir indirim yaptılar. Hem fiyat olarak hem saat olarak. Ama sonra gene tepkiler çığ gibi büyümeye devam edince bu kez de şey yaptılar adamlar. Tamam, belli bir süre satışları durduruyoruz. Bakacağız, analiz edeceğiz. Bir daha düzenleyeceğiz, ondan sonra karşınıza geleceğiz.
Yani dediler. Star Wars Battlefront serisi de ilk bir çıktı sadece multiplayer. Şimdi çıktı, yok içinden şu karakteri satın al, yok bilmem ne yap.
İki sıkıntı var abi orada. Geçen sefer çıktığı zaman oyunda içerik yoktu. DLC'lerle, ayrıca DLC satarak içerik oluşturdular ve herkes buna küfür etti. İkinci seferde adamlar dediler ki DLC'ler bedava olacak. Oha, çok şaşırdın. DLC'ler yani içerikler bedava olacak ve biz dolu bir içerik vereceğiz
size. Ama karakterler paralı.
Ama sonra bir çıktı ortaya, karakterler paralı. Sebebi de şu, orada iki yanlış var. Aslında bu çoğu firmanın yaptığı bir şey ama EA biraz daha göze battı bunda. Çünkü pazarlamasını, ya şimdi sen pazarlamanı Darth Vader, Darth Maul, işte meşhur Star Wars karakterleri üzerine falan kurarsan ve adam çıktığı zaman he oynayamıyoruz bununla derse o zaman bağırır sana, küfür eder.
Evet, doğru.
Hani adamı onun üzerine kurmaya lazım. Hani onunla satıyorsun ama adam ürünü aldığı zaman o karakterlerle oynayamıyor. Yani ne anladın bu işten? Bir daha o zaman para mı vereceğim ben şimdi?
O zaten çok komik ya.
Ya zaten para vermek ayrı bir saçmalık bana sorarsanız ama sektörün modeli bu. Bununla ilgili bir haber daha paylaşacağım. Artık buna dönüleceğine dair. Zaten bugünkü haberlerimin hepsi sektörün
dönüşümünün
hani net örneklerini barındıran haberler olacak. Beklenmedik firmalardan beklenmedik sürprizler biraz sonra diye. Mesela buraya böyle biraz ya sonra diye.
Oraya biraz sonra şok diye.
Şok şok şok diye koyarsak seviniriz. Elektronik Arts'ta bir durdurulması da ayrı bir olumlu gelişme. Ne kadar satın alan insan olursa olsun sosyal medyada öyle bir yankı buldu ki. Yani sadece Reddit'te 600 bin dislike nedir ya?
Yani o zirveymiş yalnız
hakikaten
gerçekten.
Hakikaten zirve. Yani gerçekten müthiş. Rekor kırılamayacak rekor.
Infinity Warfare miydi?
YouTube'daydı.
Hani, o YouTube'daki dislike sayısıyla evet. Kapışmışlar.
Kapışmıştı yani. İnanılmaz bir rakam.
Yalnız o da zirveydi ya. O da zirveydi. İlk çıktığında nasıl öyle dislike'lar yürüyordu?
Ya ama o fragman oyunu geçtim. O fragman kötüydü. Yani ya ilkokul çocuğuna hazırlatılmış gibi fragmandı.
Ama bak o fragman çıktı, bir de Battlefield 1 çıktı ondan sonra. Elektronik Arts'ın herhalde en iyi yaptığı evet, iş oldu.
Yani kendi kendine reklamı yapıldı
evet,
oyunu.
Gerçekten
yani,
öyle şey oldu.
Bir sonraki haberim de bununla alakalı. Bu dediğim oyun içi satın alma olayının ne boyuta gittiğini anlatan bir olay aslında. Take-Two diye bir firmamız var. Bu firma GTA'nın ve Red Dead Redemption'ın haklarına sahip. Yani Rockstar yapıyor, bunlar dağıtıyor oyunları. Ve yani sektörün aslında en baba oyununa sahip insan. GTA dediğimiz oyun para basan bir oyun. Ve biliyorsunuz ki oyunu aldığınız zaman tamam hikayeyi oynuyorsunuz ama online'da satın almaya devam ediyorsun gerçek parayla. Ve adamlar bu olayın artık hani net olduğunu ve bu olaydan net para kazanıldığını gördüğü için bundan sonra çıkacakları her oyuna bunu ekleyeceklermiş. Yani bundan sonra ne yaparsak yapalım oyuncu satın alma formülü bulacağız diyor adam oyunumuzda. Yani bir şekilde oyun içi oyuncuları satın almaya itecek bir sistem olacak. Ekosistem olacak diyor. Ne çıkarırsak çıkaralım. Çünkü adamlar baktıkları zaman geçen çeyreklerine bu oyun satın alımlardan %42 kar elde. Yani karlarının %42'si oyun içi satın alımlardan kaynaklanıyormuş. Yani bu şirketin yarısı neredeyse.
Evet, gerçekten
tabii
öyle.
Tabii GTA burada çok ayrı bir kıstas. Çünkü hani 5 konsola birden çıktı. Çıkmadığı konsolu dövdüler. Online hala oynanıyor.
Her konsolda mesela o konsola da jenerasyon geldiği için evet. Hepsini ayrı sattı adam.
Ayrı sattı. Alan bir daha alıyor. Evet. Alan bir daha alıyor yani. Sırf bende 6 tane var falan diye böyle. Ama hiç oyun içi almadım bak. Hiç
ben de hiç
kendi.
Oyun içi almadım. Bakları kullandığım için karakteri sildiler işte. Yani oyun içi almaya gerek yoktu, banladılar.
Yok diye. Burada önemli olan şey zaten şu değil. Ben orada fikrimi de söyleyeyim de. Oyun içi satın alım olabilir. Onda problem yok. İsteyen alsın, isteyen almasın. Fakat Battlefront'un yaptığı gibi yaptığın zaman işte bunu. Hani aslında senin oynayabileceğin bir şey olarak gösterip girince oynayamayacağın bir şey olduğunu anlayınca problem oluyor. Öyle bir mantıkla GTA kim küfrediyor şimdi? Oyun satın alım var diye. Bir kişinin daha ben küfrettiğini
yok,
görmedim.
Evet, yok.
Ya varsa da uzakta ediyordur, duymuyoruz.
Ama orada şeyden dolayı edilmedi. Ben sana net söyleyeyim. GTA'da öyle bir model oluşturmuşlar ki adamlar görevlerle oradaki herhangi bir nesneyi, arabayı satın alman imkansıza yakın hale getirilmiş. Aslında banklar çok sayesinde herkes o kadar fazla para yaptı ki kimsenin umurunda olmadı.
Ama hala deli gibi satıyor adamlar yani. Ha, ben şundan doğru. Umurumda olmadı. Ben GTA'yı zaten tek kişinin hikaye modu için oynadım. Online'da da eğlendim. Benim için bitti yani. 40 saat, 60 saat oynamışımdır ve gayet güzel, tatmin oldum. Başkası başka bir şey için alıp oynayabilir.
Tabii doğru.
Ama adam her yere hitap ediyor. Bu haberler bitmedi, devam edecek. Buyurun.
Bu arada çok enteresan bir gelişme oldu Amerika'da. Gıda ve İlaç Dairesi arkadaşlar akıllı bir ilacı onayladı. Akıllı ilaç. Tabii akıllı ilaç deyince aklına ne geliyor? Gidip değil mi virüsü bulup tokatlayan falan.
Dövüyor.
Aynen. Bir tane alıyorsun,
akıllı
iyi oluyorsun.
Akıllı ilaç deyince benim aklıma şu geliyor. Dur içme, çok içtin. Bugün suyunu çıkartma ya. Bizim Türkler için ideal bir ilaç çekmiş çünkü yani. Biz hani
ya
suyunu
doktor,
çıkarttığımız
doktora
için.
Doktora sordun mu alırken?
Evet tarzında. Yani.
Bunlar şöyle bir şey yapmışlar akıllı ilaçta. Aslında dediğin gibi benzer bir şey. Çok içtin demiyor da içmedin diyor. yani almadın ilacını diyor ve ilacını almazsan doktora falan haber veriyor. Daha önceden belirlenmiş aile bireylerine haber veriyor işte en iyisi ilacını almadı diye.
Akıllı ilaç ne? Bu akıllı ilaç değil ki ya, bu telefon alarm yani, bu hatırlatma.
Öyle ama ilacı akıllı yapan şey içinde silikon, bakır ve magnezyumdan oluşan böyle bir kum tanesi büyüklüğünde bir şey varmış. Bir sensör. Sen yuttuğunda ilacı mide asidinde eriyormuş ve bir elektrik sinyali oluşturuyormuş o. O sinyal de göğsüne bağladığın bant tarafından algılanıyor ve diyor ki tamam bu sağ ilacı aldı.
Allah Allah.
Evet. Eğer o sinyali alamazsa telefona diyor ki bu ilacını almadı. Sen git haber ver bakayım birilerine.
Güzel.
Hangi ilaçlar için kullanılıyor? Şizofrenler. Yani bu ruhsal evet. hastalıkları olanlar için.
O yüzden güzel dedim zaten.
Şimdi çünkü orada şöyle bir sıkıntı var. Bu tip hastalar doğal olarak ben iyiyim, benim bu tip ilaçlara ihtiyacım yok diye düşünüp almayı kesiyorlar, saldırganlaşabiliyorlar. Evet. Genelde dikkat et, bir olay olduğunda ailesi hep şey der, ilaçlarını da almayı bırakmış, almıyormuş işte, almıyordu ilaçlarını falan filan der. Evet. Allah korusun, hem ya kendine zarar verir ya çevresindeki başkasına zarar verir. Şimdi bunun için kullanılacakmış, farklı bir şey gerçekten, enteresan.
Zaten benim de aklıma sen bunu söyleyince önce kendimden düşündüm. Tabii ben çok saçma bir örneğim, ben falan Nurofen kullanıyorum ha, yani evet. Benim bir şeyim yok yani, çok şükür. Ama iki şey için hakikaten, bir yaşlılar için çok önemli.
Yaşlılar için de
çünkü
öyle.
Çünkü hani gözden kaçırsın, takip edemezsin, bir şey olur. Bir de böyle hani ruh sağlığı açısından tam dengeli olmayan insanlar için belki de çok önemli.
Gerçekten evet, çok önemli. Bir göğüs bandı, hani dedik ya göğüs bandı var diye. Bir tane bandı yapıştırıyorsun, bir hafta boyunca orada çalışmaya devam edebiliyormuş. Ve sadece ilaçtan gelen sinyalleri değil, kalp atışı, ritmin, performansını da kaydedip telefona gönderiyormuş. Yani iki işi birlikte yapıyor.
Vay.
Güzel olmuş gerçekten. Benim bayağı hoşuma gitti. Akıllıca bir tasarım. Ama şeyi görüyoruz yani, teknoloji ilaçta bile hangi alanda bir devrim yapabiliyor?
Evet, alıp almadığını. İletişim evet. alanında.
İletişim yani. Alanında.
Ya, muhakkak teknoloji ilaçta çok büyük devrim yapıyordu da biz görmüyoruz.
Yani, yok yani benim söylemek istediğim şey bu bildiğimiz cep telefonuyla falan evet. haberleşen kısmı. Yoksa dediğim gibi ilacın kendisi zaten teknoloji ayrı bir olay da. Bir de kum tanesi kadar bir sensör diyoruz ya, bilime bak yani. Olay nereye kadar gidiyor? Daha da küçülecekler.
Tam yaşlı gibi konuştun ha.
Yani ya nerelere geldi?
Sensör kum tanesi ya. Lan nasıl oldu bu teknoloji?
Değil mi ama? Düşünsene Allah. Kum tanesi kadar sensör evet, diyorsun. Evet, elektrik sinyali diyor adam. Gerçekten algılaması bir yerden sonra zorlaşıyor.
Hayır yani o sensör mesela...
Bunların hepsi bir oyun olabilir, dünyada düz olabilir kadar buradan devam edebiliriz yani. Uçaklarda Türkiye'de de polis konumlandırılması ve bunun isminde hava polisi olması tasarısı kabul edilmiş.
Nedir mantığı peki?
Ya şöyle mesela
kullanan Amerika, çünkü çok fantastik geliyor şu
Amerika
an.
Uçuşu değil mi? Bir tane sivil polis olacak abi, silahlı. Sen onun hangisi nerede olduğunu bilmeyeceksin. Belki de bileceksin, bilmiyorum. Belki de üniformasıyla oturacak ki daha korkutucu olsun.
Belki de hani evlerin önüne yazarlar ya 24 saat kamerayla izlediğim
diye. Aynen, belki de arkada bir yerde duracak yani. Ve bir olay olduğu zaman silahıyla müdahale edebilecekmiş.
Bence şöyle olması daha mantıklı, sözün arasına gireyim. Sivil olduğu yazsın, tamam, adam belli etmesin kendini. Yani mesela evet. uçaklarda sivil polis bulunmaktadır yazsın ama kim olduğu belli değil yani.
Evet, bu tasarı kabul edilmiş. Sivil uçaklarda bulunabileceklermiş silahlarıyla beraber. Air Marshal diye geçiyormuş mesela Amerika'da. Özel silahlar taşıyorlarmış. Ateşledikleri silahın mermisi uçağın gövdesini delmiyormuş.
Ha, ben de onu soracaktım. Ha, evet,
tabii öyle bir durum söz konusuymuş. Ya açıkçası uçakta bir polisin olduğunu bilmek özellikle kıtalar arası yolculuklarda insanları rahatlatabilir.
Bence de rahatlatır. Ben mesela düşünürdüm hep. Hani burada bir şey olsa nasıl bir güvenlik uygulaması
yapılacak? Ama tabii silahlı birinin olduğunu bilmek. Sonuçta bir insan. O da bir sinir krizi geçebilir. Birisiyle tartışabilir. O da bir insan yani, şey değil ki sonuçta. O da bazı insanları tedirgin edebilir. Şimdi, bu iki yönlü bir olay.
Ama bazı meslek gruplarında artık psikolojik testlerin yapılmış olması lazım. Yani hani lazım polis olmasını tabii. geçtim. Uçaktaki adamın yani öyle hani kapalı alanda kalmış bir adamın daha da böyle sinir... katsayısının kuvvetli olması lazım.
Sıkışık bir de o business class'la mı gidecek? Yani sıkışık bir ortamda adama da yazık.
Arkada hosteslerle gidecek.
Büyük önce. İhtimalle yani şimdi o polisin de görevini düşünüyorum. Güzel tamam da ekonomi sınıfında yolculuk etmek ayrı bir konsantrasyon ya.
Çekilin be tam çap çap çap çap diye.
Oğlum benim business'ı alın falan diye olay çıkartıp kendini kaçırıyormuş. Yani. Yani, tabii ki bu esprisi olayın ama tabii ki burada iki yön var. Yani uçakta silahlı birinin olduğunu bilmek de bir yandan güven verirken bir yandan da insanları tedirgin edebilir.
Yani bilmiyorum. Bence daha bana şu an sıcak geldi ya.
Bana hani da fena geldi. Evet.
Şu anda
mesela uçakta geldi. Sadece teröristleri düşünmemek lazım. Alkolü fazla alıp olay çıkartanlar falan da var. Hostesleri zor durumda bırakan insanlar da var.
Tabii ama ne kadar şey olacak bilmiyorum. Yani oradaki eşik, müdahale etme eşiği nedir bilmiyorum ya. Yani. Mesela
bana Mehmet yapayım. Tok tok tok tok.
Pardon ben müsaade alabilir miyim? Çat. Yalnız zamanda su istedi. Burası low chip chip uçuş bu. İsteyemezsin su falan.
O da değişik olabilir tabii. O kadar sert.
Şimdi ben dandik oyun haberlerime geçeyim arkadaşlar. Kısa bir haber aslında. Bu sadece bahsedip geçeceğim. Sifon filtre diye Sony'nin çok popüler bir oyunu vardı.
PlayStation zaman 1 yani bir bu zaman, da öyle evet. söyleyelim. Yani efsane oyunu.
Evet. Aksiyon. Gizlilik. Çok evet. popülerdi o dönem çıktığı zaman. Gizlilik aksiyon
Splinter
oyunuydu.
Splinter senin aslında atası da denebilir mi?
Denebilir. Yani bir şekilde çok benzer oyunlardı evet. aslında. Çok da sevilen bir seriydi o dönem oynayanlar için ama şöyle bir sıkıntısı vardı. O dönem çıkmaması gereken bir oyundu aslında bu. Çünkü kontrol şeması olarak çok zor hani zor bir modeli aktarmıştı adamlar. Fakat o PlayStation 2'ye 3 derken bir anda gitti. Yani yavaş yavaş kayboldu. Fakat PlayStation onun marka haklarını satın almış tekrardan. Yani bir şey yapacak mı bilmiyorum ama PlayStation o klasik olarak tabir eden, kült olarak tabir eden Siphon Filter'ın isim haklarını almış. Boşa almamıştır. Bir şey olacak.
4K Remastered Remake.
Ya sen de PlayStation 1'de 4K Remastered.
Gold Platin Edition.
Vallahi yaparlarsa kadar oha derim. Yani. Remake yaparlar belki de ama remake. Hani baştan aşağı yepyeni halde yaparlar.
Zaten şimdi şöyle bir şey. PlayStation 1'de oynamış arkadaşlar varsa anılarını hatırladıklarını onlara büyük ihtimalle şu anda CGI grafikler falan gibi anılar da öyle kalıyor biliyorsun. Ya,
tabii ama açıp bakınca bu ne falan diyorsun.
Minecraft'ın bir değişik versiyonu yani o zamanki karakterler falan biliyorsun.
Ya tabii canım. Bazı şeyler anılarda güzel.
Evet tekrar anılar içince... çok güzel bir dönüyorsun. Arkadaş bu değişmiş.
Sadece görüntü de değil yani. Ulan ben bunu nasıl oynadım diyorsun. Evet. Yani Allah Allah ben bunu nasıl oynarken zevk alabilmişim ki zamanında diyorsun. Bir sonraki haberimse asıl işte bugünkü haberlere paralel olan haber. Bu online entegrasyon diyoruz ya devamlı oyuncu satın alım falan filan. Tabii bu bahsedeceğim haberde şu yok. Oyuncu satın alım olacak yok ama muhakkak olacaktır. CD Projekt Red, Witcher yapan abiler yani ana hikayeyi basan abiler Cyberpunk 2077'de online elementlerin olacağını söylediler. Yani kendimizi aşan şeyler denemeliyiz. Daha önce denemediğimiz şeyler denemeliyiz diyor adamlar. Bir de sektörün trendi bu. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek diyor. Yani online oyun online olacak demiyor adam. Yani multiplayer haritalarda sıka sıka gitmeyeceksin diyor ama.
Ama skin satacağız demeye getiriyor anladığım yani kadarıyla. Kendimizi yerde, aşacağız.
Ya şimdi CD Projekt'e güvenebiliyorum o konuda. Eğer çok büyük bir acemilik yapmazlarsa adamlar zaten şey. Yani oyuncuyla iletişimleri çok iyi firma.
Abi çok iyi bir de para kazanması gereken firmalardan bir tanesi. Yaptığı tabii. işe göre az kazanan firmalardan
yani
biri.
Yani Witcher'la çok iyi kazandılar. Evet. Ama hani adam Witcher'ın içine bir de satış koysaydı, satabileceği bir şey bir de koysaydı şu an kazandığının iki katını kazanırdı.
Kesin.
Ama işte onu entegre etmek önemli zaten. Onun dengesini iyi ayarlamak önemli. Cyberpunk 2077'de bu olacak. Nasıl olacağını da göreceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Hani 2077'yi yakından takip edenler var mı bilmiyorum ama devamlı olarak ekipten birileri ayrıldı, birileri geldi falan gibi muhabbetler dönüyor. Bir de oyunla ilgili hiç bilgi paylaşmıyorlar. Ama sosyal medyada çalışanlar konuşuyor. Rahat olun. Yani internette okuduğunuz bir şeye inanmayın. Doğru zamanda bekliyoruz. Yapınca göstereceğiz bir şeyler.
Abi dev gibi şirketlerden bahsediyoruz. Yüzlerce çalışanı var. O gider bu gelir. Yani olabilir ki böyle şeyler.
Abi olmazsa da herkesin kafasındaki şey sorusu var. Yani gider gelir ama işte biri gider biri gelince kalite patatese dönmeye başlıyor.
Ha tabii.
Çünkü
o da
doğru tasarlanmamış bir şey var demek ki diyorsun yani. Bir şey iyi çalışmıyorsa değişiklik olmaya başlıyor demektir. O da biri geldiği zaman yani böyle sallanan bir binanın üzerine kat çıkmak gibi düşün.
Ha, oyunu çok merak ediyorum. Herkes çok merak ediyor. Çünkü Witcher evet. o kadar iyi ki.
Bir de bu bambaşka bir tür. Yani evet. Witcher fantastik işte böyle ortaçağ i̇şte, kılıçlar.
O diyorsun ki o iyiliği kalkıp da Cyberpunk dünyasına taşırlarsa.
Müthiş. Ya yani o zaman firma olarak zaten hakikaten
ayrı bir yere
böyle,
gelirler. Evet. Evet,
zaten sektör çok önemli konuda şu anda ama bambaşka bir konuma erken işerler.
Gerçekten de. Nangek'te gezerken bir video gördüm. Bir tır tam çocuğu ezecekken otomatik fren sistemi evet. çalışıyor ve koruyor. Twitter'da paylaştım. Ne kısmettir ki benden sonra da her yerde haberi çıktı. Yani
ya ilk sen mi paylaşmıştın?
Yani ya ilk paylaşmadım ben. Benden Nangek'te birisi paylaşmış. Ondan hemen indiregandi yapıp paylaştım bir de çok böyle şey yapıyormuş
anlat
gibi.
Bakalım bıçak
oradan yürüdük tamam mı?
20 retweet aldım falan diye.
Olay şu abi. Bir tane otobüsten çocuk iniyor. Çocukları indiriyorlar. Yani çocukların indiği yer garip. Tabii ki olayı konuşmak lazım. Senin orada ayrı bir görüşün var falan ama çocuğun bir tanesi karşıya fırlıyor ve tırın otomatik fren sistemi anında tırı durdurup çocuğun hayatını kurtarıyor. Evet. Şimdi ben bunu paylaştım da altta şey yazmış. Çocuğun hayatını tır kurtarmamış işte çocuk koşarak kaçıyor. Dedim ki yani ani fren sistemi olmasa çocuk uçsa kaçamaz oradan o anda.
Tabii canım imkansız yani kaçamaz.
Ve teknolojinin hayatımızın içinde bazı şeyleri nasıl değiştirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Hayat kurtarıyor. Tırdaki bir frenleme sistemi bu radar. Yola çıkan objeleri analiz ediyor ve kör noktada bile olsa tırı durdurabiliyor. Çünkü çocuğun çıktığı yerde tır şoförünün onu görmesi imkansız.
Yani çok zor. Görse bile o refleksi yani çok iyi gösterebilmesi
bir
lazım.
Bir de o araç nasıl duruyor ya? Bir yorumda da yine arka okudum. Hani demiş ki tamam hani fren sistemi falan okey evet. de o cüssenin.
Ya ben tahminim şu insanlar şunu söylemiş. Büyük ihtimalle şeyi boş diyorlar.
Dorsesi
yani.
Mi?
Dorsesi boş diyorlar. Hani çünkü en azından dorses hani atar gelir falan diyenler var. Bilmiyorum.
Ha benim
oluyor.
Araba daha zor durur söyleyeyim sana o yüzden ben bassam durmaz yani, büyük ihtimalle devam ederim.
Durur ama benim,
çocuğun refleks de iyi.
Çocuğun refleks de iyi görüyor ve kaçıyor ama ne olursa olsun tabii şey Yani bayağı facia olabilecek bir video. Şu anda viral videoya döndü.
Viral
yani
videoya döndü.
Volvo fren sisteminin virali oldu yani.
Biri şey demiş bana, Volvo'nun da iyi reklamını yaptın. Dedim ki reklam olacaksa böyle olsun yani. Birinin hayatını evet kurtarsın adam, reklamı da olsun.
Ya tabii canım yani, bunda reklam olacak bir şey yok.
Ama bizim insanımızın reklam olayla bakışı da çok şey. Ha, çocuğun hayatı kurtuldu ama iyi reklam yaptılar falan. Öyleydi de reklam olmayaydı yani.
Kesinlikle iyi yapılan işlerden para kazanılmaması veya reklam yapılmaması gerekiyor yani.
Yok, sen çalışmaya devam edeceksin bir şekilde. Oksijenle mi beslenirsin ya, artık
Volvo'sun,
ne yaparsın?
Çok iyi fren sistemi yapacaksın ama kimsenin haberi olmayacak.
Evet, öyle bir şey.
Kimse bilmeyecek.
Hayat kurtaracaksın ama kimse paylaşmayacak, öyle bir şey. Bu arada yine teknolojiyle ilgili bir şey. Boston Dynamics'i takip ediyor musun? Bu köpekler yapıyorlardı, zıplayan, iki ayak üstünde yürüyen insansı robotlar hep ön plana çıkıyordu. Bir ara Google aldı.
Facebook'tan takip ettiğimiz kadar işte komik robot, robot paylaşımları.
Robot paylaşımları falan. Şimdi ilk başta bunlar bir tane köpek yaptılar. Spot isminde ve çok korkunçtu. Yani hareketleriyle falan insanlar gördüğünde hani direkt şeyi düşünebilirsin, savaş alanında onları üstüne doğru gelirken gördüğünde. Yani işte biz savaşıyoruz ama hani nereye kadar, bir ateş edeyim falan diyebilirsin. Çok korkunç gerçekten, öyle böyle. Yani insanlar da zaten çok böyle bir benimseyemedi onu. Sempati duyamadılar. Yani. Tekmeliyorlardı falan yine bu köpeği. Evet. Dengede duruyordu, ona acıyorlardı ama ona bile acıyamıyordun. Öyle bir çirkin yani.
Şimdi bir de onun... robotu tekmeliyorlar diye mi acıyorsun? Ah şey başladı yani, şey duygusu yani.
Yapay başlıyor tabii ya. Ha, niye vuruyorsun
var mıdır?
Tabii
yok
canım.
Mudur
itiyorsunuz,
duygusu
kakıyorsunuz. Birisi de şey demiş, şimdi itip kakıyorsun ama abi bunlar akıllandığı zaman bunları unutmayacaklar diye.
Öyle. Harbi o bilim kurgu ortamına geldik yani.
Ya biraz öyle bir olay olacak. Düşünsene şimdi robotu izliyor, eski videoları arşivlere bakıyor. Sürekli itilip kakılan, dövülen robotlar
Facebook'tan
var.
Facebook'tan görüyor.
Aynen öyle.
Dedesini dövmüşler. Dede bilinci de var yani robotta.
Atalarımız hep böyle işkence görmüş. Benliğini sorgular yani adam. Ben ne yapıyorum
abi,
şu anda?
Abi o zaman zaten falan. Irkçılık şu anda ırklar arasında dururken artık o zaman ırkçılık klasik şeye dönecek.
Yalnız
yani
öyle bir şey.
Yani.
Sen robotsun, sen yani gelme falan.
Tüm de dünya insanları bir araya gelecek en sonunda. Ama o zaman robotlarla ırkçılık yapacağız karşılıklı.
O da olabilir. Matrix vari bir şekilde. Evet. Ne yazık ki dünyayı yok ettikten
yine
sonra.
Yine bilimi doruklarda yaşadık Mesut Bey.
Ya biz bir bilim programı yapalım bak. İnanılmaz burada bilgi akışı oldu. Eminim izleyenlerimiz de bir aydınlanma olmuştu.
Tabii
böyle.
Tabii.
Falan. Yani. Ya da bu felsefe programı oldu. Kapatıyorum. Anlamıyorum ben. Bitti tarzında. Bunun minik bir versiyonu. Zaten görüntüsü geçti 50 defa ama yapmışlar. Çok şeker görünüyor. Onu paylaşmak istedim.
Yani, evet. Buradan da yani biz onlardan değiliz mesajını veriyoruz.
Tartışma şey oldu. Acaba sivil versiyonu mu olacak? O kadar sevimli ki. Ve sivil versiyon ne işe yarayabilir? İşte bakkala dersin ki iki süt al filan.
Koskoca robotu bakkala iki süt ala götürdün yani. Vay arkadaş, helal olsun ya.
Ne yapacaksın? Yani bir işe yaraması lazım. Yani git komşuyu öldür diyemeyeceğine göre.
Evet.
Ses yapıyorlar. Git bir yukarıyı tamam et. Çıs çıs yukarıdan sesler geliyor. Çığlıklar. Yani.
Ama bir şey söyleyeyim bak. Bu sevimlilik hayatın her alanında şey mesela. Hayvan beslemekte de öyledir. İşte kedi köpek sevimlisi olsun dersin. Bilmem nesi olsun dersin. Hani genel insan psikolojisi.
Evet, robotun bile sevimlisi olur.
Yani evet, göze hitap etsen yavrusu her şeyin daha sevimli gelir falan.
Bunu da yavrusunu böyle yapmışlar hani zaten.
Olacak yani.
Ve mesela şey çok enteresandı. Bu robotun ilk gösterilen tüm videolarında böyle ilk prototiplerde sürekli zıplıyordu bu. Dıs dıs dıs sürekli hareket halindeydi durduğu yerde bile. Bu duruyor, hareket ediyor, eğiliyor.
Daha böyle gerçek. Abi de daha böyle
Half-Life'in içinden fırlamış gibi yani, müthiş. Vay çok arkadaş keyifli. Bir tane isterdim. Eğer Boston Dynamics'ten bizi izleyen sevgili mühendisler varsa Enis'te bana birer tane yollarlarsa ya. Ya da bir
yok
tane
abi,
yollasa.
Bizde bir de kedi var. Sıkıntı yaratmasın şimdi diye. Mevzu çıkar.
Kedi korkar ama.
Korkabilir evet.
Ya da kediyi düşman olarak algılayıp evet, tek olmalıyım.
Belki arkadaş olurlar.
Ya, o da olabilir olur. Evet.
Bir sonraki haberim benim. Crytek'ten gelecek aslında. Crytek'in Warface diye bir oyunu var.
Ülkemizde de oynanıyor hatırı sayıda ama Rusya'da bayağı oyuncusu var aslında. Ve ülkemize
girdiği zaman çok güzel gözüken bir first person shooter oyunu. Ücretsiz de olması tabii güzel bir şey. Bir de Crytek yapıyor. Hani ülkemizde biraz daha popüler olabilir gibi geliyor bana. Şu anki popülerliğinin de ötesine geçebilir geliyor ama bir türlü o şey gelmedi. Haber tabii bizim ülkeyle alakalı değil. Battle Royale modu geliyor oyuna. Şimdi Battle Royale çok popüler oldu. Neden? Battlegrounds tuttu. Çok tuttu. Fazla tuttu yani. Aşırı derecede tuttu oyun. Ardından Fortnite'ın öyle bir Battleground benzeri bir modu geldi. Şimdi de Warface'in içerisinde bir Battle Royale modu ekleyecekler.
Abi Fortnite anlıyorum. Bir derecede benziyordu açık dünyası falan da Warface'e nasıl ekleyecekler? Tabii deneme ona yapacaklarmış.
Göre. Ya ona göre şey yapacaklar artık. Adapte edecekleri bir harita deneyecekler. Test edecekler. Yaparsın ki her oyunu yaparsın istedikten sonra.
Yani evet.
Yeni map, yeni bir multiplayer. Ya Witcher'ı bile yaparsın ben sana söyleyeyim.
Güzel olur. Bak Witcher online yapım diyorum. Şey yapmıyor. Ondan sonra Witcher'ı örnek veriyor bakın.
Ay online
Witcher'ın online olması lazım.
Olmaması lazım. Abi online olursa Witcher olmaz çünkü. Ben sana bunu kaç kere söyledim Mesut Bey. Çünkü adam oyunu 3 yılda geliştiriyor. Bir de online geliştirirse 2 yıl hikaye harcayacak, 1 yıl online harcayacak. Ne oldu? 2 yıl geliştirmiş oldu. O zaman bu kalitede oyun çıkamaz Mesut
Bey. Yeni yapacak da oyun işte o yüzden riske girebilir mi?
Ama online, çok uzun zamandır diyorlar. Geliştiriyorlar ya. Artık 100 senede de yap yani. Hani GTA mesela 6 senede bir çıkıyor ama çıktığı zaman ben her şeyi yaptım diyor adam. Çünkü 6 senedir uğraşıyorum diyor.
Evet,
yani
doğru.
Cyberpunk da o işi halleder diye düşünüyorum. Bir sonraki haberim de Electronic Arts'tan. Bu hafta çok Electronic Arts haberi oldu. Çünkü Electronic Arts gündeme oturdu, bir de gündemi değiştirmeye de çalıştı öyle, yani. Jade Raymond diye bir insan evladımız var ki Assassin's Creed'in başındaki adam, başındaki insanlardan bir tanesi kendisi. Ve bununla beraber Portal'da çalışan Kim Swift isimli bir ablamız var. Kendisi Portal oyunundaki Portal design, yani tasarım açısından çok önemli bir oyun. Tasarım direktörü olarak çalışmış. Bu iki arkadaşın başında olduğu ekip EA çatısı altında bir firma kurmuşlardı zamanında. Bu firma zaten hani ilk kurulduğu zaman acaba ne gelecek elektronik karşısından deniliyordu. Çünkü hani önemli isimler var, önemli bir oyun gelmesi lazım. EA'in başındaki adamlardan bir tanesi hafif bir tease etti. Bir aksiyon oyunu geliyor dedi. Ve dedi inanıyorum ki daha önce böyle bir aksiyon oyunu görmediniz.
Allah
yani
Allah,
öyle yani mekanikler barındıracak ki sektörde aksiyon konusunda devrimci mekanikler olacak.
Aksiyon derken şey mi, first person shooter türünde bir aksiyon mu yoksa
ben first
Uncharted
person
tarzı mı?
First person shooter'larda ilginç bir şey var. Yılın oyunları için liste hazırlıyorum. Ne oynadık biz bu sene diye. Bu aralar bakıyorum böyle bir. Abi FPS oyun çıkmamış. Artık mesela bir ara hatırlar mısın? Her sene FPS. Evet. Devamlı FPS çıkıyor.
Sürekli.
Yani ben baktım 6-7 tane FPS oyunu falan var ki bunların 4 tanesi gerçekten hani böyle FPS diyebileceğim FPS'lerden. Zaten 2 tanesinin şeyi yok. Hikaye modu yarım yamalak. Call of Duty Battlefront falan.
Evet.
Yani diğerleri yani adam akıllı FPS. Yani o yüzden artık şey kaldı. Yani FPS dediğimiz şey de artık azalmaya başladı.
Bir ara ama suyu çıkmıştı ya. Cep telefonlarına varasıya FPS oyunu yapıyorlardı.
Evet. Ya çünkü o zaman formülizeydi. Herkes seviyordu. Şimdi şeyin esprisi kalmadı. Saf shooter oynanan bir oyun türü değil. Mesela şey öldü. Third person shooter.
Evet doğru.
Third person shooter oyun yok artık piyasada. Yani bitti. Gears of War son örneğidir herhalde.
Zaten
yani
onlar da 4'ü de şey eklediler biliyorsun, Xbox'ın Game Pass olayına.
Ha eklediler ki o da ulan, haberin içine ekledi. O da son haberimdi ya. Oradan ben bağlayacaktım. Bak ya, öyle bak, bir örgülemiştim ki olayı.
Ya, evet.
Neyse bunu konuşmamızı sayıyoruz arkadaşlar. Geçelim. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar, Türkiye'nin en değerli şirketi artık Aselsan.
O da benim haberim. Mısır şey yapıyor. Misilleme yapıyor. Yani ben böyle bir insan görmedim. Şurada yorum yaparken bir analiz için diyorum ki yani böyle böyle bir şey de var. Biliyorsun.
Bir de arkadaşlar devam ediyorum. Hepsini sayacağım buradan.
Adam benim haberimi veriyor. Yani bu konuyu tartışmamız lazım. Bu da ayrı bir bölüm olabilir.
Bu da ayrı program olsun. Kim kimden çalıyor diye haberleri.
Savunma sanayi çok önemli. Biliyorsun.
Nasıl ciddileşti bir adam. Yani, savunma sanayi çok
savunma
önemli.
Sanayi çok önemli. O yüzden o haberi benim sunmam. Abi Türkiye için çok önemli.
Evet gördüm o haberi.
Neden? Ya çünkü kendi drone'umuzu yapamıyorduk. Onun bunun kapısında bekliyorduk. Bize bir tane İHA verin de sınırımızı kontrol edelim falan filan diye. Bugün geldiğimiz noktada hem İHA'mızı yapıyoruz hem de İHA'dan bir şeyler ateşleyebilir hale geldik. Sınır güvenlik sistemlerimiz var. Gece görüş kameralarını yapıyoruz. Radarlarımız var. Mesela Aselsan dünyada radarda elle gösterilen, parmakla gösterilen firmalardan bir tanesi. O kadar iyi radar
teknolojileri var. Tanklarımızı koruyacak aktif Akkor koruma
sisteminde bile oradaki çalışan mühendis arkadaşlar şeyi söylüyordu. Bize ayıran önemli şey, biz gelen mermi boyutu ne olursa olsun milimetre seviyesinde takip edebiliyoruz yaptığımız radarlarla diyordu. Ve Türk radarı bunlar. Yani Türk mühendisinin yaptığı radar çok gurur verici şeyler. 3 boyutlu haritada bunu takip edebilmesi falan.
Müthiş bir şey. Ve yani hakikaten şu tezimiz de doğruluyor. Ya biz gerçekten doğru yatırımları yapsak.
Yaparız her şeyi.
Ya
evet.
Her şeyi yapabilirsin. Adamı abi. Sadece 70 milyonuz ya. 70 milyon ne ya?
Adamı sadece bizden bir şey olmaz ya da sen ne yapıyorsun ya diyen kitleden yalıtıp
evet, olmaması lazım.
Bilimsel çalışmaya odaklandırabilirsen abi güzel abi şeyler çıkıyor.
Her alanda böyle ki sporda tabii. Böyle, bilimde böyle, işte öğrencilik hayatında öyle. Ya çok şey, çok kısa bir şey söyleyeceğim.
Tabii ki tabii ki.
Semih Saygın'ın ben geçen gün şans eseri TEDx konuşmasını dinledim. Semih Saygın'da çok önemli bir bilardocu.
Evet.
Yani dünya çapında bizi temsil etmiş ve oradaki şeyi anlatıyor. Hani iş bilinmemezliği, iş bilinmemezliği anlatıyor. TEDx konuşmasıydı bu. Fırsat olan varsa bir açsın. Hani böyle müthiş aydınlanmaya çalışan şey değil ama Türkiye gerçeğini orada görebiliyorsunuz. Tabii çok eski bir olaydan bahsediyor. Mesela bak bu ne kadar güzel bir örnek. Yani insan hakikaten
kurulu. Teknik detayını bilmem.
Yani bilmiyorum. Radar bilmem bir şey değil ama
ben de şimdi radar yap desen nerede yapacağım? Yani, çıs çıs diye iki tane.
Okuyabildiğim veri var. O da senet hisse şeylerinin yükselmesi. Yani evet. Herkesin okuyabileceği bir veri.
Garantiyi falan geçip arkadaşlar bugün Türkiye'nin en değerli şirketi olmuş durumda. Ve hisse senedi değeri de 44.2 liraya ulaşmış. %250'lik bir artış yaşanmış. Son dönemdeki atılımları sonrasında.
Biz de hisse almıştık zamanında ailecek.
Var mıydı gerçekten? Var. Öyle bir şey yapabilsen var ya. Yani yılın başında 12 lira olan hisse senedi değeri %250'lik değer artışıyla bu değere gelmiş. Düşünsene öyle bir yatırım yaptın. Evi barkı satıyorsun.
Aselsan'a oynuyorsun.
Bir daha alıyorsun geri. Bir de yanında para kalıyor filan bir daha.
Tabii, aynen öyle.
Sonra da emekliye ayrılıyorsun. İkisi biri izliyorsun.
Şu söyleyeyim, Mesut Çevik kesin arkadaşlar Ege'ye yerleşecek. Çünkü bak 6 haftadır program
sürekli,
çekiyoruz.
Sürekli her böyle değil mi?
Şuradan şunu vursak, Bitcoin'i alsak, şu alsak, bu alsak.
Şimdi Aselsan'dan ilgili falan da böyle bazen insanların kafası karışıyor. Aselsan'ın arkadaşlar %84.58'i Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kalkındırma Vakfı'na ait. Yani gerisi de halka açık. Şey de değil, tamamen yerli kuruluş. Tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geliştirmek üzere 1990 yılında kurulmuş bir kuruluş. Yani tebrik ederiz. Umarız daha da iyi yerlere gelirler. İnşallah. Yaptıkları anlaşmalarla da yurt dışına da artık ihracat yapar hale geldi.
Artık en önemli şey o. Yurt dışına ihracat yapabildiğin noktada zaten sen artık hani dünyada sayılı şeylerden biri oluyorsun ki o zaten senin ülkeni asıl kalkındıracak şey oluyor.
Bir de silah teknolojileri artık yüksek teknoloji. Bir şekilde orada geliştirilip nasıl yapılır bilgisi alt tarafa da yansıtılırsa ülkede her türlü kategorinin, her türlü girişimin bir adım daha ileri gitmesini sağlayabilir. Önemliydi. Bir de bir gelişme daha var. Mesela bu gelişmede...
Bak, bak bir dakika dinle bak habere bak. Söyle bunun üzerine... Ya bak o kadar yalnızsın ki. Anlat.
Şimdi bakın burada oturuyoruz değil mi? Bayağıdır bir oturuyoruz. Kaç dakika program oldu?
Aa güzel bağladı.
Isınmaya başladın değil mi? Bir terli bir rahatsızlık terli oldu. Ayol. Altta fan olsaydı ve seni soğutsaydı böyle bir rahatlamaz mıydın şu an?
Yok. Yani o kadar...
Termal tek oyuncular için alttan soğutmalı. Bir koltuk tasarlamış arkadaşlar.
Bir şey söyleyeyim mi? Alkışlıyorum seni. Çok güzel bağladın. Bravo alkışlıyorum. Neden biliyor musun? Şundan dolayı diyecektim ki tam şundan eleştirecektim. Ya böyle haber sıralaması mı olur? Aselsan'ı en sona koyarsa ya. Hani nereden nereye taşıyorsun bizi diyordum. Adam harbiden on numara bağladı. Aselsan'ın
olayı alttan soğutmalı koltuğa getiriyor.
Bir de uzun zamandır oturduğumuzdan girdin. Güzel bağladın, eleştiremedim.
Yılların bir şeyi var arkadaşlar. Evet, bir öyle haberler sunduk ki bugün.
Bir deneyim var gerçekten ya.
Koltuğu geliştirmişler. 500 vardı fiyat etiketi varmış. Oyuncuların performansını arttırdı. Söyleniyor. Yapılan analizlerde performans artmış ya. Çok ısınıyorum, yeniliyorum falan mı diyorsun? Anlamadım ki. Alttan soğuyunca rahatlıyor musun? Ama bak soğutma kötü bir şey değil. Yazın iyi gider.
Yok ben zaten soğutma kötü bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani nasıl soğutacağını merak ettim.
Hani... Ben de merak ettim. Yani oturduğun zaman nasıl bir hissediyorsun onu bilmiyorum
evet,
tabii.
Evet yani mesela.
Hava kanallarından hava mı çıkıyor yukarı doğru?
Herhalde bu açıp kapanabilen bir şeydir. Ya kışın da kullanacaksın sonuçta aynı sandalyeyi.
Bir sıkıntısı var abi. Kablolu yani. Prize takıyorsun koltuğu. O da bir kablo var ve oyuncu adamsın bazen geri hem hızlı çıkman gerekebilir. O kabloyu ne yapacaksın o önemli.
Ben zaten şey sıkıntısı var yani teknoloji olarak güzeldir. Deneyimlediğimiz bir şey değil sonuçta atıp tutmak doğru olmaz da. Hani varsayımsal konuşuyorum bir de gerçekleri söyleyeceğim kendimle alakalı. Bu benim kişisel deneyimim. Ben oyuncu koltuklarına rahat edemiyorum. Neden bilmiyorum. Oyun oynuyorum. Yani oyun oynamayı seven bir insanım ama evde oynuyorsam yatıyorum genelde. Gamepad'le oynadığım için bilgisayarda oynasam bile. Ofis ortamlarında oynadığım zaman da abi... Klasik patron şeyleri vardır ya çok en basic sandalyeler. Hı-hı. Yani böyle yaslanırsın durursun. Yani oyuncu koltukları benim herhalde alışmadık.
Adam patron popoda... ben buradan bunu görüyorum yani hayır, yatıyorum patron koltuğuna oturuyorum.
Dandik böyle. Patron koltuğu oyuncu koltuğu 500 var diyor patron koltuğu 150 lira ya. Klasik şey ofis koltukları işte. Abi oturuyorum onun bir bel desteği falan var ya. Bel desteği var sırt desteği var böyle oynuyorsun yastığıyla falan. Ya ben oturmak istiyorum sadece çok. Yani rahat edemiyorum onlarda.
Şimdi,
benle alakalı bir şey.
Zaten mesela dedik ki Enis'le ya sizde nasıl bir şey yaparız Enis'ciğim gel böyle bir program çekilme. Abi benim rahat etmem lazım. Koltuk rahat mı? 50 saat onu evet. Sordu bana. Ya rahat arkadaş oturdum. Dedim gel ya. Aa dedi ben rahat edeceğim dedi.
Edeceğim çünkü örnek sen varsın. Allah korusun bak belden problem yaşadın yani. Hani,
çarpık şu an. Bir de adam kaç yıldır
burada program sunuyor şimdi.
Vallahi demek ki burada bir şey var.
Bir şey var
yani. Felç oldu adam gelir gelmez.
Yastığımı evden getirdim ya arkamda duruyor diye böyle. Var mı başka ekleyeceğim sürpriz bir haberim?
Abi şöyle bir şey var. Sadece senin için gerçekten bu çok önemli. X-Ray diye bir yerli üretici var biliyorsun. Onlar masajlı oyuncu koltuğu üstünde çalıştıklarını söylediler.
Ne ara reklam aldın ya? Bir saattir yan yanayız. Ne ara? Orada mailleşiyor musun? Ne
ya
yapıyorsun?
Şuradan baktım dedim ki nereden sponsor bulabiliriz? Yok ya ben bunlarla bir şey gerçekleştirdim. Bir röportaj da gerçekleştirdim. Ama bedavaya koltuk bıraktılar yani. Bunu söylemekten ben çekinmiyorum hiçbir zaman. 3 tane de koltuk
X-Drive
bıraktılar.
X-Drive çok seviyorum arkadaşlar. Ama henüz kullanmayı deneme fırsatı olmadı falan.
Şey, koltuk bırakmadılar diye. Yerli bir firma olması ve yerli üretim yapmaya biz, çalışmaları beni sevindirdi.
Onlarla bir etkinlikte galiba ya onlardan ya benzer başka bir firmasından koltuk aldık hatırlıyorum.
Black Desert.
Zaten işin komik tarafı şu. Ofiste şimdi yeni koltuklar etkinlik yaptı. Koltuklar kaldı böyle etkinlikten sonra tabii. Koltuklar hani bizde. Ofiste herkes böyle şey yapıyor. Eskisini atıyor, yenisini koyuyor falan filan. Ben de öyleyim. Heyecanlı aldım. Yenisini koydum.
Aldılar değil mi geri?
Almadılar. Yenisini koydum, oturdum. Abi rahat edemiyorum. Allah Allah anlamıyorum. Yani hani ben ayarlamayı bilmiyorum galiba. Ya da gerçekten ben hani yaşlı bir insanım
abi,
herhalde.
Oyuncu koltuğu zaten şey içinmiş. Ben de onlarla konuştum. Bayağı bir diyor araştırdık ettik bu işi yaptık. Oyuncular diyor böyle dik uçta durmayı seviyorlar diyor.
Ha işte sıkıntı o. Ben evet. Klavye mouse'la oynamıyorum.
Ha işte sen tabii gamepad konsol oyuncususun. Onların bütün olayı FPS oyuncuları falan. Bir de yatmak istediği zaman koltuk full yatacakmış geriye. Böyle dinlenirken de full geriye yatsın istiyorlarmış. Benim yapmadığım şeyler.
Allah Allah.
Zaten bu belle zaten bir geriye yatarsam bir daha herhalde.
Evet evet. Ya aslında en önemlisi şey. Yani oyuncunun rahatlığından ziyade gerçekten ortopedik durmak yani. Şu neyse ortopedik şöyle anlatıyorum ben de. Ortopedik böyle duracaksın.
Böyle bir yukarıdan evet, hareket.
Gears of War 4 Game Pass sistemine geliyor haberini paylaşmıştık. O son haberlerimden biriydi. Onu sağ olsun paylaştı. Şu Game Pass sistemini bilmeyen varsa bir de altını çizelim. Aylık üyelikle alabileceğiniz bir sistem. Aylık sisteme Türk parasıyla 27 lira ödüyorsunuz. Hatta dünyada en ucuz sistem Türkiye'de galiba.
Evet.
Çünkü 10 dolar Amerika'da falan. Yani sistem derken kur çevirdiğiniz zaman. Yoksa adamlar için daha ucuz geliyor tabii de. Ve size oyun kütüphanesindeki tüm oyunları bir ay boyunca sürüyor. Netflix gibi düşünün işte. Aynı sistem. Ve Gears of War 4 ekleniyor. Bu önemli.
Ya aslında oyunun geleceği bu olmalı ya. Netflix'te mesela deli gibi olacak diziler var. Evet. Yani vereyim abi. Hatta 10 dolar 60 dolar alsın ama Call of Duty'yi de oynayayım.
Ne yapıyorsun ya? Öyle her şey sesi söylenmez. 10 dolar iyidir arkadaşlar. 60 dolara gerek yok. Call of Duty zaten işin çözmeleri gereken kısmı o. Yani Call of Duty Activision'ın oyunu. Gears of War 4 Microsoft'un
evet,
oyunu. Yani
onun için diyorum.
Diğer firmaları işin içine ne kadar katabilecekler? Ne zaman katabilecekler? Bunlar önemli sorular. Microsoft bile kendi de oyun yapmıyor uzun zamandır. Hani kendi oyun yapsa sistemi yine ayağa kaldırır. Ama kendi de yapmıyor yani. Gears of War 4 var. Forza'ydı var.
Eskileri katıyor içine işte.
Eskileri katıyor. Yeni de yeni sayabileceğim zaten. Ne kadar yeni sayarsanız. Gears of War 4 geldi. Bu önemli bir şey aslında. Çünkü adamlar demek ki bu sisteme oynamaya devam edecekler. Bence de önemli bir sistem. Geleceğin sistemlerinden biri. Son haberde ilginç. Nintendo Switch kırıldı.
Türkiye'de artık satışına başlanabilir. Yani ben herhangi bir girişimci olsam şey ederim. Türkiye'de artık getirin, satın hadi.
Gene sıkıntı. Çünkü insanlar Nintendo oyunlarıyla barışık değiller. Yani Nintendo oyunlarını aslında oynasalar keyif alacaklar ama barışık olan getirirler. Getirmeyeceklerini zannetmiyorum da hani öyle çok büyük kitlelere ulaşması için biraz daha genel geçer oyunları
yapması lazım. Ya şimdi zaten kırılı denince genelde Nintendo'nun orijinal oyunlarını alıp kullananlar da seviniyor. İçine emülatör yüklerim eski Metal Slug'tı falan da onları da oynarım diye da heyecanlanıyorlar. Diye. Çünkü biliyorsun yani Samurai Shodown falan bugün... Yapmadılar ya. Lanet olsun. Eski oyunları remastered yapacaksanız onları yapın bari. Yapmadılar hiçbirini. Hepsi kaldı SNES'te, SNK'da. Artık adamlarda nasıl bir lisans, nasıl bir şey varsa o SNK Neo Geo olayında yapmıyorlar, getirmiyorlar çoğu oyununu.
Ya zaten Switch'in hani şeyi ayrı bir mevzu ama geleceği zaten iyi satan bir konsoldu. Bu olay nasıl etkiler bilmiyorum hani oyunları, konsolun kendisi. Konsol satışlarını arttırabilir belki.
Kırılması platform için hep kötü. Bakmayın siz bir şakasına böyle şeyler söylüyoruz ama kırılması şöyle kötü. Adamları zarara sokuyor bir. Zaten konsol satışından çok kazanan firmalar değil bunlar. Oyun satmak üstüne kuruldular. İki, sizin veri güvenliğinizi tehlikeye atıyorlar. PlayStation Network'ü kırdılar bu şekilde.
Aslında konsol satmaktan kazanıyorlar. Şundan dolayı kazanıyorlar. Tabii güvenliklerini falan kırıyor. Hani o şey değil ama iki şeyi etkiliyor. Şimdi konsolun kırılmasının önlenmesinin en büyük yolu şu. Yani konsolun seni kırılabilir fark etmez. Sen ama öyle bir online servis veriyorsundur ki adam vazgeçemez.
Vazgeçemiyordur evet.
Yani bugün mesela millete desen ki ya Steam ya korsan oyun. Yani bir anda Steam oradan galip gelebilir yani şu anda. Çünkü Steam çok farklı avantajlar sunuyor sana. Yani hayatın boyunca online oynamayacaksın.
Evet.
Çünkü konsolda öyle. Ya yani eğer konsolu kırdırırsan ya hayatın boyunca online oynamayacaksın.
Evet.
Ya da konsollar. Yani o yüzden konsolu kırdırmayan bir sürü insan olabilir. Ama Switch'in tabii dezavantajı şu. Bizim gibi ülkeler için söylüyorum bunu. Biz zaten online kullanımı yani çok böyle her yerde internetimiz süper olmadığı için online kullanım olarak kullanan insan sayısı ben kullanmıyorum online mesela. Uçak modunda.
Bir de oyunların da hiçbiri online'a çok da böyle gereksinim duyulan oyunlar değil.
Yani evet hani değil. Online oynayan vardır dışında ama şunu da ilave olarak eklemem lazım. Switch bu arada hani kırıldı dediğim şu değil. Yarın gidin korsanın alın diye bir şey yok. Sadece bir grup kırmış ve kırdığına dair bir ekran görüntüsü paylaşmış.
Yetiyor abi. Bir ay sonra...
Yani, yani
bakkalınızda.
Şu an kim bu üretime geçecek, kim bir şey yapacak, kim yazılımı sağlayacak bilmiyorum. Ama evet büyük ihtimalle bence birkaç aya, yani 2018'in başında falan Switch'in artık kırılmış halinde piyasada daha çok çıkmaya başlar dünya tarafında diye tahmin ediyorum.
Evet, kötü bir haber.
Ama şey çok enteresan, PS Vita kaç yıldır kırılmadı. Yani kırıldıysa da yeni falan kırıldı galiba. Yani öyle bir hani bilmem ne. Nintendo artık hani uğraşmıyor mu bu tarz işlerle? Bizi bilen bilir zaten deyip mi alıyor?
PS Vita'yı da ama şey hale getirdiler herhalde son. Ya onda bayağı bir her şeyi çalıştırabilir bir hale geldi.
Ama Switch daha yeni çıktı ya. Hani,
evet.
Hani çıktı, alın kırın diye çıkmışlar gibi. Ama Nintendo'nun şöyle bir avantajı var abi. Nintendo oyunlarını alanlar, yani mesela adam Switch'te gidip FIFA'yı korsan oynayabilir ama Nintendo'ya yine gidip kutulu alır. Hani
ha, öyle
evet. Bir şeyi var, öyle bir aşkı var.
Koleksiyon aşkı var. Bir de Nintendo'nun kırılmayan konsolu yok herhalde. Çıktı gibi hepsini kırıyorlar.
Evet, kasmıyor demek ki adamlar. Ya işte oradan bir demek ki pazar görüşleri var.
Evet,
zaten ben satıyorum diyor.
Zaten
yani.
Satıyorum.
Yani zaten büyük ihtimalle kırık versiyonlarını alan ülkeler...
Halkı mı düşünüyorlar acaba? Ya, oynayamayan da kırıp oynasın falan diye.
Ya, şöyle bir şey var. Şimdi bizim gibi pazarlarda korsan oyunlar daha aktif. Hani oyun pazarının çok yüksek olmadığı yerlerde korsan pazarı da aktif. Belki adam hani kırık versiyonuna da bizim pazara ulaşırım diyordur. Xbox 360'ı kimse almazdı hemen hemen kolay kolay.
Bir de 3'er 5'er yani. Sattılar bu ülkeyi onlara. Evet, yani biri yani. Kırmızı ışık verince bir öyle bir şey oldu.
Bir daha alıyorsun, bir daha alıyorsun. Yani korsan kullanılabilen tek konsol olduğu için ülkemizde bu kadar popüler oldu bir anda.
Tabii,
şimdi kimse gerçekleri konuşalım burada yani. Yalan söylemeyelim.
PlayStation 3'ü de kırdılar sonrasında. Ama o kadar gündem olmadı. Öyle bir zamanda kırdılar ki çünkü. Zaten evet. Atalan Üsküdar'ı geçmişti evet. Yani o tarafta. Çok da bir anlamı kalmadı.
Ya satış konuları özellikle bizim ülkelerde değişebiliyor bu tarz konularda.
Son bir Electronic Arts haberi verelim mi ya? Çok ne mu oldu? Ne olmuş gene ya? Respawn'ı satın aldılar ya.
Ha onu söylemedim evet. Ya o artık dedim hani o kadar Electronic Arts'ın hardcore haberleri var ki.
Bir de şey yapmış, mezar taşı üstüne Respawn yazıyor böyle evet. Gül falan bırakmışlar.
Ya Respawn da bu arada Titanfall oyunlarını yapan abimiz. Zaten EA dağıtıyordu oyunlarını. Yani Respawn yapıyordu, EA de dağıtıyordu.
Keşke EA dağıtmasaydı. Bence en büyük sıkıntıları EA'nin dağıtması oldu.
Ama başka firma kalmadı ki. Activision'la kavgalılar.
Ha tabii doğru.
EA var, Ubisoft var. Ubisoft zaten girmez o topa şu anda. EA de dağıtıyordu, satın aldı firmayı.
Ya şöyle Respawn... Oyun tarihinin en şanssız firması olabilir. Titanfall mükemmel bir oyundu. Oynamaktan en çok keyif aldığım FPS'ydi. Orada profesyonel oyuncular şeyi sevmediler. Multiplayer oyunu yapmışlar. Arada bu şey yapay zekanın yönettiği karakterler de vardı ya.
Ya hikayeyle entegreydi falan böyle.
Çok eleştirdiler onu. Yani madem multiplayer bırak multiplayer olsun 30'a 30 kapışalım dediler. Yani aslında orada da bir haklılık var ama şimdi... Herkes bir titan indirebildiği için adamlar da şey demiştir. Ulan 30 tane titan haritada nerede nereye ne savaşacaksınız?
Ben sırf ilk oyunda hikaye yok diye hiç bakmamıştım. Ben çünkü çok uyuz olmuştum. Ben hikayesi olmayan oyuna uyuz oluyorum. Ya, o yüzden bakamadım.
Ben çok oynamıştım çünkü şey falan çok güzel. O titanların düşüşü, içine binişin.
Ya o kadar oynadım, o kadarını da biliyorum.
Aynen yani. Biliyorum, anlatma sen filan.
Ya, kime anlatıyorsun Mesut Bey diye?
Yani ben hoşuma giden kısmı anlatmaya çalışıyorum. Ya ben anlatayım,
ya geç şunları, geç.
Arkadaşlar bir ikisi birin daha. Gerilimli bir sonuna geldik.
İkinci oyunu da çok şanssızlardı. Neden şanslı olduklarını söyleyelim
ben mi? Ben de oynuyorum. Yalnız ben ikinci oyunu oynamadım biliyor musun hiç?
İkinci oyun hikaye modunu ben çok severim.
Ya ben hikaye modunu izledim. Multiplayer
tarafı da çok güzeldir.
Hani böyle hep oynamak istemişimdi. Bir türlü fırsat olup da böyle başına geçip oynamadım
nedenini
abi.
Nedenini söyleyeyim. Çünkü EA denilen firma neden bilmiyorum Battlefield 1 ile ikisi de kendi oyunu aynı anda çıkarttılar.
Ha, evet arada kaynadı gitti doğru.
Hani neden yani? Ya Battlefield 1 zaten çok güçlü. Hani neden? Bir de Call of Duty çıktı aynı dönem. Yani niye böyle bir şey yaptılar anlamadım.
Bence Respawn satın almak için şey yaptılar.
Bakın satmıyor ama biz çıkartıyoruz yani.
Burman satmıyor. Oyun var satamıyorsunuz.
Valla Respawn'da... Sizi... Zorla sattırmıyor kendini. O imzayı yani zorla kafasına silah dayayıp da anlaşmıyorlar.
Belki
yani.
De öyle bir ana geldiler. Abi bizi satın alsanız artık. Yani bir sıkıntı var sizde anlamadık.
Ama EA'ye kapak atmak bakmayın. Hani EA yani onda yani yarı yarıya şansınız var. Tutturursan hayatını kurtarırsın. EA çünkü parayı saçıyor.
Evet.
Ama yani EA şöyle bir bakarken siz ne yapıyorsunuz? Olmamış. Pat kapadı. Riskli iş. Riskli iş abi.
Need for Speed'e üzüldüm ben yalnız. Yani EA'den son konuşmak gerekirse. İnceleme notları falan hamlet yerden
çok
yere vurdu.
Ben çok başını kötü. Oynadım. Başından keyif aldım ama tabii sonrasını bilmiyorum.
Ben de yine hiç oynamadım onu. Yani benim şu dönem zaten bel sakatlığı falan filan derken bayağı bir uzak kaldım sektörden. Yani şey yapamıyorum, oyun oynayamıyorum.
Bel fıtığıyla oyunun ne alakası var?
Abi oturamıyorum ki, yatamıyorum da doğru dürüst. Hep belli bir açıda böyle dinlenmek zorunda kaldım. Ben 15 gün filan oturup şey yapamadım. Yani böyle haber çıkart mı kart bir şeyler yapamadım yani.
Yok ben
yani.
Hani yatıp oyun oynarsın belki diye düşünmüştüm.
Ha yok bilgisayarda oynuyorum ya ben şeyciyim ben.
Gamepad kullanamıyor musun?
Konsol kölesi değilim ve o yüzden.
Bilgisayarda oynuyorum ben de gamepad'de oynuyorum.
Yatağı nasıl yaptın? Ne yaptın sen abi o işi?
Nasıl ne yaptım abi o işi?
Bilgisayar nerede duruyor? Nerede yatıyorsun?
Bilgisayar. Koltuğum var bir tane. Koltuğa böyle uzanıyorum. Ayağımı uzatıyorum. Koltukta oynuyorum.
Benim öyle olmuyor. Benim yatmam gerekiyor işte. Yatak odasına falan
tamam,
koymam lazım.
Bir kasayı çek abi o zaman.
Adam oyuncu işte. Yani
biz seninle eve bakacağız abi. O halledi. Biz senin eve gelip ben ayarlayacağım
onu. Gelsen,
ben tamam. Onu ayarlayacağım abi.
Artık
yok.
Olayı oraya götüreceğiz yani. Ama şey aslında yani çok düşündüm salona konsolu kursam mı diye. Buna bu sefer de ne engel oldu biliyor musun?
Ne?
Benim 3,5 yaşında bir oğlum var. Şimdi oraya kurup da çocuğum sen çekil bakayım. Ben oyun oynayacağım falan dese o orada
aile
zombi olur zaten böyle.
Aile saadetine ket vurmak tabii şimdi olmaz
yani. Bir de biz onu olabildiğince şeyden yalıttık tabletten mabletten. Yani böyle bizle sohbet etsin, kitap okusun falan filan onlara şey yapsın. Yani orada 3,5 yaşında okumayı mı biliyor demesinler. Okumayı bilmiyor ama biz kitap okudukça o da heves edip bazen böyle alıyor, okuyormuş. Bakıyor. Anlatıyor bize kitabı. Ve yani heves etsin anlatabiliyor muyum? Okumak istiyor çünkü.
Abi neye uğraşıyorum? Ver tableti açsın YouTube'u ya.
Ya böyle zombi gibi değil mi? Böyle bakıyorlar. Üzülüyorum da ya. Ya ben o hatayı yaptım, yapmadım değil. Bir ara şey dediler işte günde 15 dakika baksın, 20 dakika baksın ne olacak falan dediler. Abi izlediği videolara bakıyorum. Bu çocuğa hiçbir şey verme ya. şiddet, saldırganlık aşılayan. Mesela adam örümcek adamla arabalar yapmış, çok hoş. Sonra adam oluyor, onların hepsini binanın tepesinden aşağı atmaya başlıyor. Ya şimdi Kars dediğin karakterler canı olan karakterler çocuğun gözünde.
Evet.
Örümcek adam dediğin karakter süper kahraman. Ve alıyor bunları. Binanın tepesinden aşağı atıyor. Bir müzik var işte. Jingle bells, jingle bells. Öyle hepsini atıyor. Bizimki de arabaları şey yapmaya başlamıştı o dönem. Atıyordu böyle koltuğun üstünden falan. Ben de atacağım falan diye. Seni camdan atarım falan diyordu bana. Ya dedim bu nedir yani? 15 dakika. Sonra tamamen bıraktık abi. Şu an çok iyi.
Ha, İyi bari.
Ne yapıyoruz? Şeyi çok seviyor. Mesela Amazon'a giriyoruz. Bu arada şeydir, bizim o referral linklere tıklarsanız Amazon'da her zaman için. Şey var abi. Oturuyoruz mesela, oyuncak seçiyoruz. Bunu nereden alırız? Para biriktirelim. Bu çok güzelmiş falan. Oyuncakların tanıtım videoları var. Onlara bakıyoruz falan.
Ya.
Zevk oldu. Abi adamlar bir... Bu arada son bu. Kars'ın Florida pistini yapmışlar. Pist bildiğin. Arabalar böyle motor fırlatıyor, yarışıyorlar falan. Dedim keşke çocuk olaydık da yani.
Biz
bunlar bende olsaydı ya.
Arkadaşlar kusura bakmayın işte. Evli ve çocuk sahibi insanların muhabbetleri...
Belli bir yerden sonra muhabbet oraya doğru
sıkıcı
gidiyor.
Sıkıcı oluyor. Biz de dinliyoruz. Şimdi çocuğunu anlatıyor adam. Hani şey de diyemiyorsun
ki. Zaten geçiştirmeye çalışıyor. Gözlerden okuyorum ben
öyle
böyle.
Öyle mi?
Çocuk falan diye böyle.
Ay ne kadar ilgi duyduğum konulardır bunlar. Bilemezsin.
Olunca göreceğim seni ben.
Olunca da özel program yapıyoruz. Çocuk programı.
Hani yapalım harbiden. Yanımıza çocuk, alırız.
Psikolog alırız bir tane. Çocuk almayalım. Psikolog alalım. Hani çocuk
psikolog nasıl... bizi analiz ediyormuş ama. Sizde sıkıntılar var beyler filan.
Çocuklarımıza tablet vermeli miyiz, vermemeli miyiz diye.
Berin gitsin diyormuş. Niye bu kadar stres ettiniz?
Şimdi söyleyeyim, biz bunu var ya taşırız ATV kanal diye. Sonra acılı aileler falan gelir. Çocuklarımıza yanlışlıkla...
Tabletten kurtaramıyoruz.
5 yaşındayken çocuğuma YouTube videoları seyrettirdim. Şu anki halinden hiç memnun değilim. Çocuk kendini camdan aşağı atmaya çalışıyor
falan. Ama düşünsene küçük Enis geliyor bir tane. Böyle sakal falan yapmış çocuk kendine, oturuyor. Ve kadın şey diyor, memnun değiliz diyor. Hanımefendi bizce bunda bir sıkıntı yok.
Şey söyleyeyim mi? Ben zaten söylüyorum. Benim videolar artı 15 diyorum. Hani yani çocukken seyredilmemesi lazım. Artı 15. Hadi artı 13 de olur. Zeka yaşı yüksektir arkadaşımızın. Yani zeka yüksektir derken sanki şey değil. Beni izleyen adamın IQ'su 170 olmalıdır falan değil ya. Hani ama zaten...
Beni aptallar izlemesin.
Hayır, 10 yaşındaki çocuklar ne... Senin şu an kurduğun cümlelerin yarısı 8-9 yaşındaki çocuğun anlayabileceği şeyler değil. Yani çünkü... Aselsan diyorsun ya, hani ne bileyim ya, tamam atom fizik konuşmuyoruz ama 10 yaşında abi çok küçük ya da. Yani onlara zaten hitap etmek çok zor bizim için.
Değişik evet.
Sen 30 söylemeyeyim şimdi, ayıp olmasın yani ama eşek kadar adamsın yani.
30 yaşında
ben gene
yolun yarısında.
Yani şeyim, fit ve gencim. Yani fit değilim de gencim. Ama sen çok yaşlısın abi, sen ne anlatabilirsin ya? Bak bir şey söyleyeyim, haberler bittikten sonra programı kapatmamız lazım.
Acıların programına döndü, yemin ediyorum. Başka bir şey olmadı. Devam adamın... ettikçe de sopayı çıkartıyor.
Hayır, adam böyle monitöre elini attı ya. Bayağı böyle duruyor yani. Hani o kadar dertlendi ki.
Nereye gideceğini merak ediyorum adamı. Sen yaşlandın artık ve gençlere kimseye hitap edemiyorsun.
Seni aç artık gençlerin önünü aç be adam. Allah'ım
gençler
ya.
Eğer varsa yani ben Enis'ten daha iyi oynarım diyorsanız her zaman için biliyorsunuz şansınızı YouTube'da deneyebilirsiniz evet, yani.
CV'lerinizi Mesut'a gönderebilirsiniz.
Bir de şey var değil mi? İş bulma kurumunda YouTuber'lık eğitimi vardı.
O bir ara haber oldu. Çok önemli YouTuber'lar çalışılacak dendi onun için iş kolu olarak. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir daha haberini görmedim.
Bana teklif gelmedi mesela yani. Demek ki herhangi bir şekilde çalışmaya başlamamışlar.
Sen YouTuber değilsin ki.
Olsun, sonuçta yani Mesut Çevik de bir devrin başlangıcı ve kapanışı gibi olabilir
abi
mi?
Abi YouTuber öyle bir şey değil bak. Hala anlayamıyorsunuz. YouTuber dediğin şey abi.
İkisi bir challenge.
Formülize edilmiş bir şeydir. Formülü vardır. Bak şimdi ben bugün istesem, bak istesem bir senede 500 binlik kanal çıkarırım. Şaka yapmıyorum. İstiyorsanız bunun challenge'ını yapabiliriz ama iyi para vermeniz lazım. Çünkü çok sıkıcı bir iş. Şundan dolayı söylüyorum yani formülize var. Trendi bileceksin. Trendi takip edeceksin. Devamlı olarak diğerleriyle bir iletişim halinde olacaksın. Çünkü o çok büyük fayda sağlıyor. Bir de formülize edilecek. Ya bugün gerçekten konuşabilen insanlar mı kaliteli YouTuber? Yani hakikaten iyi iletişim kurabilen insanlar mı YouTuber, yoksa montaj triğini bilen insanlar mı YouTuber? Yani çok basit montaj trikleri var. Hareketli montaj, bzz, bzz, dış dış. Yapalım bir tane, ikisi bir istiyorsan öyle YouTuber formatında.
Yapalım ya.
Bir tane yapalım. 10 dakika, 12
şak
dakika.
Şak diye böyle açılan kafa atışıyla falan.
12 dakika sürecek mesela böyle. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle hani.
Kanalımızı yolmayı unutmayın falan. Mesela, ama bak öyle öyle çıkıyorsun ya, kanalımı yolmayı unutmayın.
Herkes şeyi mesela merak ediyor. İşte YouTuber'ların ilk açılışta ne dediği bilinmiyor. Belli bir yaş üstü hep bunu söylüyor. Görüyorum hani. Ne diyorlar lan bunları? Anlamıyoruz biz ilk ne dedikleri zaman. Abi ne dediğini anlamamız önemli değil. Orada çünkü şunu anlıyor izleyen kişi. Ne oluyor? Enerjik bir şey var. Bu şey gibi. Çocuğa Baby TV açarsın ya. Hani bir şey dönüyor orada ve ilginç dönüyor. O da onun gibi bir şey çekiliş yapıyor. Yani hop çekiyor. Bir şey daha var. Ya o kadar patlıyor. O kadar girgel yapıyor ki çocuk gidemiyor oradan.
Ha,
yani, evet. Kapatamıyor videoyu yani.
Beynini ambale ediyorsun.
Zaten şimdi genç
algıyı kapat.
genç kardeşlerimizi manipüle etmek çok kolay. Şundan dolayı. Eğer senin bir videonu seyrettiyse, bir şekilde de ona kendini sevdirdiysen artık sorgusuz sualsiz sende. Yani sen çıkıp desen ki hepinizin Allah cezasını versin, hepsine küfür etsen anca öyle olur. Yani sorgusuz sualsiz. Ya o kadar komik geliyor ki, çok samimisin dedikleri YouTuber'lara bakıyorum. Abi nasıl samimi olabilir ya? Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Like atın, abone olun. Biliyorsunuz ki sizin sayenizde şöyle olur falan. Ya bismillah, ilk insan girerken like ve abone ister mi bir insandan ya? Yani destur lan.
Yalnız şey var yani.
Sen de mi istiyorsun? Rezilsin.
Samimiyet kısmını çözemedim zaten.
Evet, çok samimisin
samimi
abi.
Samimi ne oluyor?
Yani samimi adam da orada şuna bakıyor. Bizde şu kültür var ya. Helal olsun be. Çok aç ve fakir geziyor. Bir de helal olsun be, her şeyi söylüyor falan.
Bir de küfür ediyor.
Bir de küfür ediyor.
Evet,
işte
bak adam utanmadı. Bak utanmaz arlanmaz bir şey bu. Hiç de böyle TRT spikeri gibi de değil. Sürekli küfür ediyor. Oh ne güzel.
Ya bunu şundan söylüyorum. Genç arkadaşlarımız varsa bu işe girmek isteyen, bunlar trikleri. Yani bunlar
şey
yapılabilecek
var,
şeyler.
Enis, eğer böyle isterseniz saatlik olarak özel dersler de veriyor. YouTuber'lık dersleri.
Yani çok analiz ettik zamanında falan.
Acaba okul falan mı dönüştürsek burada? Masa var, şey var.
Ha, değil mi? Bir tane okul.
Kamera var. Ne olacak?
Evet, hepiniz açılış yapıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Olmadı, anlaşılır. Daha anlaşılmaz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, siz iyi bir YouTuber olacaksınız.
Yalnız bak, ben bir şey söyleyeyim bak. YouTube aleminde izlediğim kanallar açısından senin şu intro olayın var ya, benim en yaratıcı bulduğum kısım o abi.
Kalitesiz.
Bence senin evet şeyi, kanalını sırf o intro için de hak ediyorlar. Bir daha outro.
Bir saatlik versiyonunu yapmıştım zamanında falan diye.
Gördüm. Ben onu da izledim. Şey var bir tane.
Evet.
Neden yaptığını anlayamadım. Bir de bir şey çıkacak mı diye de baktım.
Canım sıkıldı.
Dediğin gibi yaptın ama bak. Hani bir şey var, ambalı oldum.
Böyle duruyorsun.
Böyle duruyorum, bir şey olacak.
Ben o zaman kendi kanalımı deneysel açtım en başta. Dedim ki deneysel takılacağım. Bakalım dedim ne oluyor. Çünkü çok saçma yani geliyordu. Ama bu arada eleştirmiyorum kimseyi, yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu bir formülü ve iş kodu. Yani bu bir iş.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Eğer takip ediyorsanız ve seviyorsanız bize laf söylemek düşmez zaten.
Yok
yani.
Zaten beni mi takip ettiğiniz evet. Bir sürü insan var. Yani Türkiye'de olmasa bile yurt dışında garip grup yapanlar. Ama şey, zaten bu bir iş kolu yani, ne alacağını biliyorsun ne vereceğini biliyorsun. Evet. Buna küfür etmek bir çözüm değil. Buna böyle lanet olsun demek de bir çözüm değil. Çünkü bunlar çözüm oluşturmuyor. Zaten bizim çözebileceğimiz bir şey de değil bu.
Evet canım, ne yapacaksın?
Çünkü ya sende bitiyor. Sen bir ebeveyn olarak mesela o tableti verdikten sonra ben internette yayınlıyorum her şeyi yani.
Evet.
Yani vermeyeceksin aga, vereceksen de bakacaksın o zaman diyorsun işte ailelere.
Yani niye doğurdun diyorsun değil mi? Yani ne yapıyorsun?
Yani ne yapıyorsun?
Kendi evet. Kendine büyüsün diye bekliyor.
Tablet çünkü tablet çok büyük bir kaçış aracı oldu aileler için. Yani çocukla uğraşmamak için veriyor. Bir basıyor. Pşu, artık çocuk hani
kapanıyor orada emzik
küfür
gibi.
Küfür mü eder, bir şey mi eder? Ne yapar belli değil yani.
Evet, ne yazık ki öyle arkadaşlar. Bir ulan YouTube'la...
Bu 5. kapatma teşebbüsün bu arada. Artık kapatalım gerçekten.
Bir ben alıyorum, bir sen alıyorsun. Bunun bir şeye binmesi lazım arkadaşlar. Yani ben konuştuktan sonra belki de Enis bir kere konuşacak. Onun da bir süresi olacak burada. Sınav zamanını göreceğiz. Evet. Ya da sen konuştuktan sonra sen şey göreceğim yani ben. Ben de konuşmayayım artık, çok konuştum falan diye böyle çekileceğim.
Evet.
Yoksa böyle gidiyor.
Gidiyor.
Saçma sapan bir yer alıyor. Mesela hala kapatmadık. Yani o da bir sıkıntı.
Arkadaşlar bugün programda çok keyif aldığımız muhabbetler vermişizdir umarız. Yani oyun haberlerimiz çok cafcaf değil ama güzel teknoloji haberlerimiz vardı sağ olsun.
Ya bence oyun haberleri de çok önemliydi. Electronic Arts ne kadar bir hayatımızın parçası olmuş onu da gördük yani.
Gene birbirimizi övmeye başlama safhasına girdik. Gene uzuyor program. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bence. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma. Siz de teşekkür ediyorsunuz kendi adınıza. Hoşça kalın, güle güle.